Ayrım 5.
Gerçek arılık bayağı olan bir şey yapamaz. Ayrıca arılık yürek cömertliğiyle birleştiği zaman dünyanın en kolay incinen niteliği çıkar ortaya. Claire gerilimi, ateşliliği bakımından genellikle okulda kızların kadın öğretmenlerine karşı duydukları o gülünç tutkularla karşılaştırabilecek olan bu tepeden inme, tüketici deneyimde ileri yaşların gitgide artan sızılarını duyuyordu. Ama bunda doğanın sert, olgun çizgilerinin izleri, karşısındakinin önüne Rusya'nın her zaman sürebileceği uzman bir aşkın şeytansı çizgileri de vardı. Karşılayamayacağı, kendisini parça parça edecek istekler önünde, Clea'nın eti, ruhu korkup geriliyordu. Yüreğinde kendisi için yepyeni bir duyumun ilk kıpırdanışları vardı. Sanki kendi içindeki yumurtanın sarısı yumurtadan ayrılıyormuş gibi. İnsanlar işte böyle tuhaf biçimlerde büyürler. Zavallı yavrucak, hepimizin geçirdiği aynı bükülmeleri geçirecekti. Üstünde beceriksizce kireç söndürülen bir suçlunun gövdesi gibi yanacaktı gövdesi. Gizli buluşmalar, insanı kızgın demir gibi dağlayan istekler, kuşkular dünyası. Birden kendini bu dünyanın içinde buldu. Kafası öylesine allak bullaktı ki, başkalaşım geçirmiş Rusya'nın önüne oturup, aşıkların sağlıksız gözlerine, Afrodit'in gerdiği perdenin, kutsal bir görmezliğin koyu karaltısının, her şeyi başkalaştıran zarın öteki yanında onun gerçek görünüşünü anımsamaya çalışıyordu. Modeliyle buluşacağı saate kadar bütün gün ateşler içinde yanacaktı. Saat 4'te işliğin kapalı kapısının önüne gelip durduğunda içeride bacak bacak üstüne atmış, Vogue dergisini karıştırırken sigara içerek kendisini bekleyen Jussi'nin oturduğu köşeyi rahatça görebiliyordu. Oysa usundan şunları geçirmişti. Ne olur Tanrım gelmemiş olsun, hastalansın bir yere gitsin. Ah onu kayıtsız bulsam ne çok sevinirdim. Ne tuhaf. Bu tiksinmeler, o boğuk, o soylu sesi bir kez daha duyma isteğiyle aynı yerden geliyor. Sevdiğini bir kez daha görme umudundan doğuyordu. Böylesine duygu kutuplaşmaları onu çok hazırlıksız yakaladığı için şaşırtmış, korkutmuştu. Sonra zaman zaman uzaklara gitmek isteği duydu. Sevgili dostuna daha tam olarak ait olabilmek için. Zavallı budala. Bir aşk serüvenini oluşturan kendini aldatma listesindeki şeylerden hiçbiri ondan esirgenmemişti. Başka hazlar bulmaya çalıştı. Ama böyle bir şeyin olmadığını anladı. Yüreğin tek düzelikten bıktığını, alışkanlığın, umutsuzluğun sevgiyle aynı yatağı paylaştıklarını biliyordu. Sanki yaşlıca bir kadın gibi, etin kendi zorlamalarını aşmasını, kendisinin aradığı türden olmadığını anlamaya başladığı bir bağlanmadan kurtulmasını bekledi. Boşuna bekledi. Her gün daha derine batıyordu. Ama yine de bütün bunların ona bir yararı oldu. Hiç değilse böyle ilişkilerin onun doğasal gereksinimlerini karşılamadığını kanıtladı. Daha birinci saatinde yanlış bir kadınla evlendiğini ama yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını anlayan bir adama benziyordu. Sonunda şu ortaya çıktı ki o bir kadındı ve erkeklere aitti. Bu onun mutsuzluğunun kaçak bir avuntusu oldu. Ama benliğinin derinliklerindeki ressam için bir takım duyarlılık kırışıklıklarının önemini kavrayan biri olarak gerçekliğin başkalanımlarını son derece ilginç buluyordu. İşliğe doğru yürürken birden soluğu kesilircesine kendisini gerçek dışı biri olarak duyumsardı. Sanki tuvalin üzerine boyanmış bir resimdi. Soluk almakta güçlük çekerdi. Bir an sonra yoğun bir mutluluk, iyilik duygusuna kapılır, tüy gibi hafifliğiverirdi. Galiba ayakkabılarının ağırlığı da olmasa yerde duramayacaktı. Her an yeryüzünden havalanabilir, yer çekimi zarını delip geçebilir, kendisini tutamayabilirdi. Bu duygu öylesine güçlü, öylesine etkileyiciydi ki durup en yakın duvara tutunmak zorunda kalıyor, fırtınaya tutulmuş bir geminin güvertesindeymiş gibi tutuna tutuna iki büklüm yürüyordu. Bunu izleyen başka kötü duygular da vardı. Başını sıkan sıcak demir bir çember, kulaklarında çırpan kanatlar. Yatakta yarı düş görür durumunda yatarken birden başına saldıran boynuzlar beynine batıyordu. Kırmızı madensel bir parıltının içinde Mitra boğasının kanlı gözlerini görmüştü. Serin bir geceydi. Arap mahallesinde kimyasal ışıklı kovuklar vardı. Uzun yağlı saç örgüleri, cicili bicili giysileriyle ortalıkta acayip erkekler dolaşıyordu. Kara meleklerin yüzleri, kıyı mahallelerinin erkekleri, kadınları. Bu sözleri Baltazar'ın titiz bıkımına, bırakılmış bir kadın ruh hastasının günlüğünden olduğu gibi aktardım. Aşk yüzünden sinir bunalımı geçiren bir hasta, aşkı karşılık görmüş mü görmemiş mi kim bilebilir? Önemli mi? Aşkın nedenleriyle deliliğin nedenleri aynıdır. Yalnızca dereceleri değişiktir. Demin buraya aldığım parça yalnız Clea için değil, hepimiz için geçerli olabilir. Ama Justin yalnızca geçmişten değil, verilmesi gereken kararların ağır baskısını duyduğu bir şimdiki zamandan söz ediyordu. Bir anlamda şu sırada Clea'nın duyduğu her şey onun için önemsizdi. Tıpkı müşterisinin bir ozan olduğundan, hiçbir zaman okumayacağı bir şiirle kendisini ölümsüzleştireceğinden haberi olmayan bir orospu gibi koyu cinsel hazların ardına takılan Justin, onların Clea'ya yıllarca damgalarını vuracağından, yaratılışı gereği vermeye en çok yatkın olduğu şeyi, bölüntüsüz sevgiyi verme gücünü azaltacağından habersizdi. Gençlik işte. Ama gene de o sefil yaratığın içinde kötülük yoktu. O yalnızca doğuya özgü hoşa gitme isteğinin kurbanıydı. Kendi yaşamında biriktirdiği. Ve sözün kısası, henüz kendisi için anlamı olmayan hazineden bu altın saçlı dostunu yararlandırmak istiyordu. Her şeyini verdi. Çünkü hiçbir şeyin değerini bilmiyordu. Ruhça gerçek bir parvenü, yani sonradan görmeydi. Nereden gelirse gelsin her sevgiyi yanıtlayabiliyordu. Ama yalnızca dostluğun çok kullanılan kalıplaşmış sözleriyle yapıyordu bu işi. Gövdesinin kendisi için hiçbir anlamı yoktu. Çok kolay kandırılabilirdi. Alçak gönüllüğüne diyecek yoktu. Böylesine bir veriş gerçekten çok etkileyicidir. Çünkü bir Arap insanı kadar sadedir. Erken olgunluktan uzaktır. Köylüler arasındaki içki içme alışkanlığı kadar inceliksizdir. Avrupalıların parçalanmış ruhunda aşk kavramı doğmadan çok önce doğmuştu o. Aşk bilgisi ya da yalanı, canlı varlıklar merdiveninde insanı ancak doygunlukla öldürülebilen ama asla doymayan açlıkların tutsağı. En kolay incinen yaratık yapacaktı. Yapmacık bir yazını beslemiş olsaydı. Asıl yürürlülük alanı olan dinin konusu olurdu bu. Böyle şeyleri insan nasıl bilebilir? Duygularının yarattığı kuruntulardan dengesi bozulmuş, kendi bilinmeyen benliğinin korku verici yönlerinin baskısı altında acı çeken bir kadının en çok sevdiği, en çok hayran olduğu kişileri, Clea'yı, beni, en sonunda da Nesim'i yaralamak için ölümden korkan bir er gibi kendisini meleğinin, yani kavganın ortasına atmasının da başka bir planda en küçük bir önemi yoktu. Kimi insanlar ötekilere göre daha çok kötülük, daha çok iyilik etmek üzere doğarlar. Kurtulamadıkları hastalıklarının bilinçsiz taşıyıcılarıdırlar. Bana kalırsa bizim belki de onları incelememiz gerekir. Çünkü görünürde kendi yaydıkları ya da ulaşmaya çalıştıkları bozuşma ve karışıklık derecesinde evreni ileri götürüyor olabilirler. Şimdi, şu anda bile onun budala ya da duygusuz olduğunu söyleyemem. Tek söyleyebileceğim, kendi içinde geçen şeyleri, yüreğin karanlık odasını tanıyamadığı, olağan işler dünyasındaki kendi ürkünç anlamsızlık imgesinin çevresine belli bir çerçeve koyamadığıdır. Çevresini sarar yürünen uçurumun tek bir niteliği vardı. Değer eksikliği, sevinci yok eden anlam verme eksikliği. Mutluğa giden görkemli yolu bulmuş, kendi çıplaklığından utanmayan bir ruhun içsel ahlak anlayışından doğan bir uçurum. İkimizin acıklı durumumuzun gerçeğini şimdi daha iyi görebildiğime göre eleştirmen kolaydır. Bana oynadığı oyundan, beni tehlikeye atmış olmaktan çok utanmış olduğunu sanıyorum. Bir keresinde Erbab kahvesinde oturmuş arak içerek konuşuyorduk. Birden gözlerinden yaşlar boşandı, ellerimi öpmeye başladı. ''Sen çok iyi bir insansın, gerçekten iyi bir insansın. Öylesine üzgünüm ki.'' dedi. ''Niçin? Gözyaşları için mi?'' ''Göte'den söz ediyordum. Ahmak, sersem. Düşüncelerimi anlatışımdaki duyarlılıkla onu etkilediğimi sanmıştım. Ona armağanlar verdim. Clea da verdi. Daha sonra da verdi. Tuhaf değil mi? Ressamların bu en yeteneklisi, en duyarlısı olan kişi, sanki ilk kez vahtülü, yani özel nitelikli nesneler seçmesindeki beğenisini yitirmişe benziyordu. Tam bir İskenderiye'de sıradanlığını yansıtan küpeler, broşlar. Bunu hiç anlayamıyorum. Ola ki sevmek, sersemlemektir. Ama aslında bilmiyorum. Bu konuda Baltazar'ın eklediği açıklamalar geliyor usuma. İnsan bu konularda yüksek ahlakçı kesilmeye yatkındır. Ama aslında güneşte ısınmış bir duvarın üstüne sarkan olgun bir elmayı koparmaya uzandığı için kim kendisini suçlar? Yaratılışları, geçmişleri, Rusinikine benzeyen pek çok kadın onun yaptıklarını yapmaya cesaret edemez. Kendilerini engelleyen hiçbir şey olmasa da. Doktor her zaman ateşli bir alın, suçlu bir bakış bulsun diye düşlere ve petit male, yani küçük sağra nöbetlerine katlanmak insan ruhuna pahalıya patlamaz mı? Bilmiyorum. Özgür davranıştaki ahlaksal niteliği soyutlamak güçtür. Sonra insanın kendinden daha az bilgisi olan biriyle sevişmesinde onu ayartmanın, onu tutkuları öğreten çamurun içine, şiirlerle, tanrı kuranlarıyla birlikte çekmenin bilincinden doğan ayrı bir haz vardır. Belki de yargıda bulunmamak daha akıllıca olur. Ama bütün bunların dışında gündelik yaşam dünyasında Rusya'nın yeniden güvenceye bağlamak gereğini duyduğu sorunlar vardı. Pek iyi tanımadığım Nesim'in benimle evlenmek istemesine hem biraz şaşırdım hem de bundan ürktüm. Gülmeli mi sevgili Clea, yoksa utanmalı mı, yoksa ikisini de mi yapmalı? Clea bütün temiz yürekliliğiyle bu habere çok sevinirdi. Çünkü Nesim onun en sevdiği dostuydu. Rusya'nın gerçekten mutsuz yaşamının üzerine onun saygınlığının, inceliğinin çevrileceği düşüncesi ona birden çok parlak göründü. Her şeyin çözümü gibi geldi. Ortalığı velveleye vererek yardım çağıran birinin yanından bir şövalyenin geçmesinden daha iyi ne olabilirdi? Rustin elleriyle gözlerini kapatarak güçlükle şöyle dedi. Bir an yüreğim ağzıma geldi. Az daha evet diye bağıracaktım. Ah canım Clea'cığım, nedenini biliyorsun. Çocuğumu aramak için onun parasına gereksinimim var. Düşünebiliyor musun? O yavrucak şu anda Mısır'ın bilmem hangi köşesinde acılar içinde kıvranıyor. Yapayalnız, belki de itilip kakılıyor. Ağlamaya başladı. Sonra birden susup öfkeyle şöyle ekledi. İkimizin de felaketi olabilecek bir şeyden hem onu hem kendimi korumak için Nesim'e. Senin gibi bir adamı asla sevemem. Seni bir an bile mutlu edemem. Sağ ol ve hoşça kal, dedim. Ama bundan emin misin? Bir adamı parası için kullanmak mı? Tanrı saklasın. Rustin, ne istiyorsun? Önce çocuğu, sonra dünyanın gözünden ırak bir yere kaçıp kendi kendime sahip olabileceğim bir köşeye çekilmek. Kişiliğimde anlamadığım yönler var. Bana zaman gerek. Bugün gene Nesim'den mektup aldım. Benden istediği ne olabilir? Benimle ilgili bilmediği bir şey yok. Clea'nın kafasından şu düşünce geçiyordu. Acıma üstüne kurulmuş olan sevgi dünyanın en tehlikeli sevgisidir. Bu düşünceyi kafasından hemen uzaklaştırıp bir kez daha Rusya'nın mutsuzluk seline göğüs geren, set çeken o ince, bilge, açık yürekli adam imgesine kendini bıraktı. Böyle bir çözümle birlikte yerine gelmiş olacak olan bir başka isteği de ona yüklemekle haksızlık mı ediyorum? Yani Justin'den, Justin'in duygu ve düşünceleri üzerindeki baskısından kurtulmak isteği. Resim yapmayı büsbütün bırakmıştı. Nesim'in toplumun koridorlarında tepkisizce sürüklenen o uzun boylu, esmer adamın iyi yürekliliğine böylesine bir görev gerekiyordu. Şövalye doğmuş bir insan şatoların, halı dokuyan üzgün bakirelerin bulunmadığı bir dünyada görevini nasıl yerine getirebilirdi? İkisinin saplantıları her bakımdan uyuşuyordu, sevgi isteği dışında. Rustin, ama para önemli değil, demişti. Gerçekten de Nesim için kesinlikle doğru olduğunu bildiği bir şey söylemişti. Sahip olduğu koca servet Nesim'in hiç umurunda değildi. Ama burada şunu da belirtmek gerekir ki Nesim Rusin'i çok etkileyen, ona dokunaklı gelen bir davranışta bulunmuştu. Cecil Oteri'nin oturma salonunda tıpkı iki iş ortağı gibi pamuk şirketlerini birleştirmeyi tasarlayan İskenderiyeli simsarların soğukkanlılığıyla bu evlilik işini konuşmak üzere resmen birkaç kez buluştular. Bu kentin göreneği böyledir. Hepimiz akılcı insanlarız, dünyasalız. Coşkusal yaşamımızı aile yaşamımızdan her zaman kesinlikle ayırmışızdır. Bu ayrımlar Akdeniz yaşamı denen bütünün bir parçasıdır. Eski ve acınacak kadar şiirsizdir. Nesim yüzü kızararak başını öne eğip şöyle karşılık verdi. Karar vermeni güçleştiren şey maddi durumlarımız arasındaki eşitsizlikse sana bir doğum günü armağanı vermeyi öneriyorum. Böylece kendini büsbütün bağımsız bir kişi, yalnızca bir kadın olarak düşünebilirsin Justin. Bu kentte herkesin düşüncesine sızan bu iğrenç saplantı her şeyi zehirliyor. Herhangi bir karara varmadan önce gel kendimizi ondan kurtaralım. Üstünde 3000 sterlin sözcükleri yazılı, ince yeşil bir çeki masanın karşısına uzattı. Justin şaşkınlıkla uzun uzun baktı ama ona dokunmadı. Sonunda Nesim telaşlanarak kekeledi. Seni incitmedi ya. Hayır, yaptığın her şey gibi. Ama seni sevmiyor olmamı ne yapacaksın? Kendini zorlamana gerek yok elbette. O zaman nasıl bir yaşamımız olacak? Nesim ateşli, utangaç gözlerle ona baktıktan sonra sert bir azar yemiş gibi bakışlarını masaya indirdi. Bir süre sessizlikten sonra Justin, söyle, lütfen söyle, karşılığında hiçbir şey vermeden, senin servetinden, toplumsal durumundan yararlanmam. Nesim, dedi. Çaba göstermek istersen birbirimizi kandırmamıza gerek kalmaz. İnsan yaşamı hiç de uzun değil. Çabalamak, mutlu olmanın bir yolunu bulmak insanın kendi elinde. Sesinin tonundan tiksinmiş ama aynı zamanda ölçüsüz derece etkilenmiş olan Justin birden sordu. Benimle yatmak mı istiyorsun? İsteyebilirsin, evet. Senin için her şeyi yapardım Nesim, her şeyi. Ama Nesim geriledi, şöyle dedi. Ben karşılıklı anlayıştan söz ediyorum. Bu anlayış içinde, umduğum gibi olursa aşk başlayana kadar aşkın yerini tutabilecek bir dostluk ve yakınlıktan söz ediyorum. Elbette seninle yatacağım. Ama ben bir aşık, sen bir dost gibi. Kim bilir, belki de bir yıl sonra. Eninde sonunda İskenderiye'deki bütün evlilikler iş evliliğidir. Tanrım ne kadar budalasın Justin. Belki de farkında olmadan birbirimize gerek duyuyoruz. Bunu anlayamıyor musun? Denemeye değer. Bizi her şey engelleyebilir. Ama bu koca kentte tek gereksindiğim kadının sen olduğun düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum. Bir erkeğin isteyebileceği çok kadın olabilir. Ama istemek demek, gereksinmek demek değildir. İstediğim başka kadınlar olabilir. Gereksinme duyduğum sensin. Aynı şeyi senin için söyleyemem. Hayat ne acımasız ve ne saçma. Daha önce hiç kimse ona böyle şeyler söylememişti. Hiç kimse amacının temizliği kadar soğukkanlılıkla tasarlanmış bir birleşme önermemişti. Bu yönden ne kadar hayran olunsa azdı. Ağır ağır şöyle konuştu. Sen her şeyi kumara sürüp tehlikeye atacak türden bir adam değilsin. Para konularından çok iyi anlayan bankerlerimizin kafaları kadın konusunda pek işlemiyor. Elini Nesim'in bileğinin üstüne koydu. Doktoruna görünsen iyi edersin sevgili dostum. Seni sevemeyeceğini söyleyen bir kadını istemek. Ne biçim bir gözü pekliktir bu? Yo, hayır. Nesim hiçbir şey söylemedi. Bu sözlerin kendisine yöneltilmediğini biliyordu. Bunlar Justin'in kendi kendisiyle yaptığı uzun bir tartışmanın parçalarıydı. Kendi yalınlığıyla afyonlanmış soğuk yüzü ne kadar da güzeldi. Birinin ona salt kendisi için değer vermesine inanamıyordu. Kendisi diye bir şey varsa. Gerçekten de bütün varını yoğunu bir tekerleğin dönüşüne bağlamış kumarbaza benzediği kanısındaydı. Şu anda Justin bir kararın eşiğinde, tıpkı dik bir kayalığın sırtında yürüyen bir uyur gezer gibiydi. Atlamadan önce uyanmalı mı, yoksa bu düşü bozmamalı mı? Bir kadın olarak hala koşullar ileri sürmek gerektiğine, şu direşken adam kandırıcı inceliğiyle saldırılarını sürdürürken kendisini izlemek gerektiğine inanıyordu. Nesim uyan diyerek onu yavaşça sarstı. Ben uyanığım. Dışarıda deniz rüzgarının kemirdiği hurma ağaçlarının bulunduğu alanda ince ince yağmur yağıyordu. Zilhicce ayının 10'u Kurban Bayramı'nın 1. günüydü. Ellerinde yüce dinlerinin belgesi büyük ipek sancaklar, buhurdanlıklarla renk renk giysili küçük gruplar büyük alayı oluşturmak üzere toplanıyorlardı. Her yıl Nebi Daniel Camii'sinde yeniden diriltilen unutulmuş Nübiye soyunun uzun yakarışından parçalar okuyorlardı. Ana renklerle beneklenmiş, parıl parıl parlayan bir kalabalıktı. Tel sesleriyle hava dalgacıklanıyor, bağırışların, yakarı seslerinin üstüne inen sessizlik uzantılarında hışırtılı mangallarda ısıtılarak derileri yavaş yavaş gerilen uzun davulların karma karışık sesleri duyuluyordu. Atlar sızlanıyor, yağmurla yıldızlanmış öğle sonrasında çatal uçlu bayraklar yelken gibi şişiyordu. Arap mahallesinin renk renk kılıklı yosmalarıyla dolu bir at arabası çığlık sesleriyle geçti. mandolin tıngırtılarına, zil tıslamalarına, renk renk boyalı gençlerin türküleri eşlik ediyordu. Hepsi birden bir tropik hayvanı kadar göz kamaştırıcıydı. Rustin, "Nesim, ama bir tek koşulum var. Bu akşam seninle mutlaka yatacağız." demek budalılığında bulundu. Nesim'in yüzü şakaklarına doğru gerildi. İnsanda gölge eksikliğini kapayacak biraz zeka olmalı. Ne gezer? Derken öfkeden dişleri sıkılmıştı. Onun birden nasıl canını sıktığını gören Rustin, "Özür dilerim, kaygılarımı gidermek istemiştim." dedi. Nesim'in yüzü adam akıllı soluktu. Çeki cüzdanına yerleştirmeden önce şunları söyledi. "Ben sana çok başka bir şey önermiştim. Bunu anlamadığını görmek doğrusu beni biraz şaşırttı. Elbette, koşulun oysa yatarız. Hadi gel, hemen şimdi buradan, bu otelden bir oda bulalım." Böyle incindiği zamanlar gerçekten çok çekiciydi. Birden Justin'in içinde bir şeyler kımıldadı. Ondaki suskunluğun güçsüzlük olmadığını, bu şaşırtıcı düşüncelerin, ağırbaşlı sözlerin gerisinde, çok ince olmasa da, alışılmamış türde bir duyarlılığın yattığını anlar gibi oldu. Nesim şimdi daha yumuşak konuşuyordu. "Bu işi yapmakla birbirimize neyi kanıtlamış olacağız? Ya da yapmamakla, yani hiç sevişmemekle." Rustin biraz önceki sözlerinin nasıl yersiz kaçtığını şimdi çok iyi anlıyordu. "Yaptığım kabalıktan çok utanıyorum," dedi. Bu sözleri gerçekten utandığından değil, salt onun dünyasına, onun kendisine bir ödün olarak söylemişti. Davranış incelikleriyle oyalanan, temelinde beyninin yattığı coşkular geliştirmeye el veren bir dünyadan henüz hoşlanmayacak kadar kabaydı. İnsanın ancak deyim yerindeyse deri deriye geldiği zaman aşka getirebileceği bir dünya. Hayır, sözlerinde içten değildi. Çünkü düşüncesi ne kadar kaba görünmüş olsa da sezgisiyle kendisinin haklı olduğunu biliyordu. Önerdiği şey kadınlar için gerçekten de erkek denen yaratığın en önemli denek taşıydı. Bir erkeğin çözümlenebilecek ya da çıkarsınabilecek niteliklerinin değil, kişiliğinin asıl tadının bilgisiydi. Birbirimize ilişkin bu doğruyu bize ancak gövdesel aşk edimi söyleyebilir. Çekiciliğinin, inandırıcılığının altında yatan şeyi somut olarak görme şansını kendisinden esirgeyen Nesim'in anlayışsızlığına çok üzüldü. Ama nasıl üsteyebilirdi? Doğru, çünkü bizim evliliğimiz nazik bir sorun olacak. Daha çok bir davranış töresi sorunu ancak. Özür dilerim, gerçekten de seninle, seni düş kırıklığına uğratmayacak,